Ha?
Bağlılık belki bu bedene.
Because of the attachment to this body.
Yeah.
Evet, doğru.
So Bhagavatam says Baya Dvitiya Aminivesha Baya means fear.
Bhagavatam diyor ki Baya, ki bu korku.
So fear is there because of identification with the body.
Bedenle olan kimliklendirmeden dolayı korkuyoruz.
When one starts to identify with the body, then there's no fear.
Kişi kendini bedenle kimliklendirmezse korku da olmaz.
So, and you see that even though you know that we're actually spiritual entities, but still attachment is there to the body.
Aslında spiritüel varlıklar olduğumuzu bilmemize rağmen bedene olan bu bağlılık var hala.
So then there's fear.
O zaman da korku çıkıyor.
So fear is caused by attachment.
Yani korkunun sebebi bu bağlılık.
Bir şey daha. Ben kendimi hatırlatmalıyım hep. Biraz korkmaya başlasam 2-3 dakikadan sonra, yani birazdan sonra hatırlamıyorum. Ben bu beden değilim, ben ruh. O zaman iyi oluyor. Ama neden ben hemen onu şey...
I always remind myself if I fear, like after 2-3 minutes, I remind myself that I'm not this body, I'm a spirit soul. But why doesn't that idea, knowledge come at the very beginning? Like I fear first, then I remind myself.
Because you're not self-realized.
Çünkü benlik idrakına varmadım.
Because knowing that you're this body is theory, but realizing that you're not this body, it is... is a different thing.
Bu beden olmadığını bilmek teori ama gerçekten bunun farkına varmak başka bir şey.
And again, it's not something artificial. It will come by purification.
Ve yine yapay bir şey değil, arınmayla gelecek.
But in the meantime, there will be that attachment.
Ama bu arada da o bağlılık olacak.
So and if one becomes self-realized, then it doesn't have to come because it's always there.
Kişi benlik idrakına varmışsa bu his gelmez çünkü konumunu biliyor. Her zaman var orada.
Baya, dvitiya, aminivesha, baya, dvitiya. As long as we see this duality, the good and bad and heat and cold and alive and dead, I'm identifying with this body. Baya, dvitiya, aminivesha, that's this fear continues.
Bu ikilemi gördüğümüz sürece iyi, kötü, sıcak, soğuk, canlı, ölü şeklinde korku devam edecek.
Abhikaryosmiti. This type of distinction. As long as you make this distinction, then between something that's existing, are you identified with something that's actually different from that? Then you think, oh, I'm going to lose that body because I think that material thing, all material things lie.
Aslında olmadığım bir şeyle kimliklendirdiğin zaman, o zaman onu kaybedeceğim diye korkuyorsun. Mesela maddi bedeni, ki nihayetinde bütün maddi şeyler ölecek.
All material things are temporary.
Bütün maddi şeyler geçici.
So bodies are temporary.
Beden de geçici.
But your mother's not that body. But her mother's not that body.
Ama annen o beden değil.
But she thinks she's that body. You think she's that body, and you're attached to that body.
Sen onun o beden olduğunu düşünüyorsun. O kendisinin o beden olduğunu düşünüyor ve o bedene bağlı oluyorsunuz.
That doesn't mean that there's a self-realized person has no attachment.
Bu benlik idrakına varmış kişinin hiçbir bağlılığı olmayacak anlamına gelmez.
But it doesn't fear death.
Ama ölümden korkmaz.
It just takes it as an inevitable reality.
Kaçınılmaz bir gerçeklik olarak görür.
Can't avoid it.
Doğduğunuz yer de karmanıza göre miydi? Mesela Hindistan'da doğulanların karması daha mı iyi? Böyle bir şey mi?
Where we are born, is that dependent on our karma? For example,
where
we are born, is it dependent on our karma? For example, can we say that the people who are born in India have better karma than us?
Yeah.
Evet.
Yeah, in general.
Genel olarak.
And people who are born some other place have worse karma.
Başka yerde doğanların da mesela daha kötü karması var.
In general.
Genel olarak.
So everything, karma determines everything.
Karma her şeyi belirliyor.
Where we're born, how we look, our abilities, so many things.
Nerede doğduk, nasıl görünüyoruz, ne yeteneklerimiz var, birçok şey.
And because that karma is there, that's another aspect of this oneness and difference.
Bu karmanın varlığı da bu birlik ve farklılığın başka bir bakış açısı.
Do we actually have any freedom? Are we able to make decisions, or is everything just all destined?
Gerçekten özgür irademiz var mı? Yoksa biz karar verebiliyor muyuz? Yoksa her şey önceden biçilmiş mi?
If everything's karma, why is there? How can you punish anyone?
Her şey karmaysa, o zaman niye birisine ceza verirsin?
So once again, there's a oneness and a difference.
Yine bir birlik ve farklılık var.
You have oneness, you have a faith, but you also have ability for some freedom of action.
Birlik var, bir inancım var, ama özgür hareket edebilmek için de bir yetim var.
And that's what distinguishes humans from animals.
İnsanları da hayvanlardan ayıran şey bu.
That's why animals really are not to be punished.
Bu yüzden de hayvanlara ceza verilmez.
Even crocodile or shark attacks a human being. It's not their fault.
Bir timsah ya da köpek balığı insana saldırırsa bu onun hatası değildir.
That's what they're meant to do.
Onun yapması gereken şey o.
Problem with the human being being in the wrong place.
Sorun insanın yanlış zamanda yanlış yerde olması.
If you use your free will to be surfing where there are sharks, why are you surfing?
Eğer özgür iradeni köpek balıklarının olduğu yerde surf yapmak için kullanıyorsan.
Do some more constructive things with your life.
Hayatın için daha faydalı olacak bir şeyler inşa etmek gerekiyor.
But if you waste your time like that, then you may just be mistaken for a seal and a shark may eat you.
Ama böyle davranırsan, köpek balığını başka bir şey zannedersin ve o da gelip seni yer.
Although they usually spit humans out, but then it's too late.
Genelde insanları dışarı tükürüyorlar ama iş işten geçmiş oluyor.
It's a big shark.
Özellikle büyük bir köpek balığı.
Why is this concept of incarnations of God missing in major religions, and why is it regarded as a sin or idea?
What's regarded as a sin?
Like when to think like God has an incarnation which is as powerful as Him, or which is equal to Him, is regarded as a sin, like in Islam, for example. So, but I think in Christianity also there's not this knowledge of incarnations.
Neden bu enkarnasyon konusu diğer büyük dinlerde yok ve neden Tanrı'nın kendin kadar kuvvetli ve belki ona eşit olabilecek bir enkarnasyon fikri bu dinlerde günah olarak kabul
ediliyor. I think in other religions there's even a concept of incarnations.
Başka dinlerde bir enkarnasyon anlayışı olduğunu dahi zannetmiyorum ki yok.
But there's the idea that no one is equal to God, which is correct.
Fikir şu, kimse Tanrı'ya eşit olamaz. Bu da doğru.
But Krishna says, "Mata paratara nanya." He says, "No, no one is equal to me."
Krishna diyor ki, kimse bana eşit değil.
But incarnations are Krishna.
Ama enkarnasyonlar Krishna.
So they're not equal to Krishna, but they are Krishna.
Onlar Krishna'ya eşit değiller, ama Krishna'lar. Hem birler, hem farklılar.
So it's in keeping with that, but God. Because we think God should be always manifesting all of His unlimited potencies fully.
Düşünüyoruz ki Tanrı bütün bu sınırsız özelliklerini tüm haliyle falan sergilemek zorunda.
In His original form.
Esas biçiminde.
But what if He wants to manifest part of His potencies? in a different form.
Peki ya kudretlerinin bir kısmını başka bir biçimde sergilemek istersen Tanrı?
Can you do that or not do that?
Bunu yapabilir mi, yapamaz mı?
But he can do it at the same time.
Ama aynı anda yapabilir bunu.
You have an actor. He looks like this.
Bir aktör var, buna benziyor. Böyle.
Looks like her.
Ona benziyor.
And she dresses up to look like her.
Ve ona benzemek için kıyafetlerini değiştiriyor.
And then she plays a drama.
Ve biz o sahneye çıkıyor.
So everyone relates to that, an actor playing someone else.
Herkes bunu anlıyor, aktör birisi başka birini canlandırıyor diye.
But actor can only play one person at a time.
Ama aktör aynı anda sadece bir kişiyi canlandırabilir.
But Krishna plays unlimited roles at the same time.
Ama Krishna aynı anda sınırsız rolü üstlenebilir.
And they all of these different incarnations, they specifically emphasize one perfection or one potency of Krishna.
Tüm bu farklı enkarnasyonlar Krishna'nın bir kudretini öne çıkarırlar.
For instance, Krishna is the perfect king.
Mesela Krishna en mükemmel kral.
But because he's the perfect king, he's the perfect musician, he's the perfect cowherd boy, he's the perfect son, he's manifesting so many perfections at the same time, that doesn't stand out.
Ama mükemmel kral, mükemmel çoban, mükemmel müzisyen ve mükemmel güneş aynı anda olduğu için o özellik tek başına ön plana çıkmıyor.
But when he manifests himself as Prithu Maharaj, then the emphasis comes just on being the ruler, perfect ruler.
Mesela Prithu Maharaj olarak ortaya çıktığı zaman, işte o zaman o önem orada verilmiş oluyor, mükemmel yönetici olmak.
And the other qualities are manifest less.
Ve diğer niteliklerde daha az tezahür etmiş oluyor.
And those are incarnations.
Bunlar da enkarnasyon.
And happens at the same time.
Hepsi aynı anda oluyor.
Just like the actor, actor is acting a role.
Aynı bir aktörün bir rolü oynaması gibi.
That means that they're capable of, that they're able to display that one particular role.
Yani o tek rolü sahneye koyabiliyorlar demek.
But actually the actor is more than that.
Ama aktör bundan daha fazlası.
He has his own individual personality and so on. But he's specifically manifesting this thing.
Aktörün kendi ayrı bir kişiliği, bireyselliği var. Ama bu rolü sahneye koyuyor.
His characteristic.
Ve o özellikleri gösteriyor.
So it's true. No one's equal to God.
Yani bu doğru. Kimse Tanrı'ya eşit
try
değil.
Try to compare anyone to God. The same thing for us. It's namakrad. It's an offense. It's a sin.
Aynı şey bizim için de geçerli. Herhangi bir şey Tanrı'yla kıyaslamaya çalışmak, bu bir kabahat.
But God is equal to God.
Ama Tanrı Tanrı'ya eşittir.
And although there's only one God,
Tanrı'nın bir tane olmasına rağmen,
He's expands himself into many forms.
Birçok farklı biçime kendini yayar.
Maharaj, is Paramatma just a different word for Kshirodaka Sai Vishnu?
Paramatma, Kshirodaka Sai Vishnu için kullanılan farklı bir kelime midir?
Sort of, yes.
Bir bakıma evet.
Kshirodaka Sai Vishnu also has a separate existence, which is Paramatma is Kshirodakshaya Vishnu when he enters the heart.
Kshirodakshaya Vishnu'nun kendi ayrı bir varoluşu var ama kalbin içine de giriyor.
But Kshirodakshaya Vishnu actually is also existing in the ocean of milk.
Ve ama Kshirodakshaya Vishnu aynı zamanda süt okyanusunda var olmaya devam ediyor.
On his own planet.
Kendi gezegeninde.
And he's also the source. He's also through whom all incarnations come.
Ve bütün enkarnasyonlar da ondan geliyor.
Although he's not the source of the incarnations.
Enkarnasyonların kaynağı kendisi olmamasına rağmen. Başka soru yoksa ben de bir şey sorabilir miyim?
What is the source of obsession?
What?
What is the source of obsession? Obsession?
Obsession?
Yeah, like obsessive thinking. Is it like a function of the mind? Or is it something related to intelligence? Or just the power of focusing of the mind? Or
like?
Like when we want to meditate, for example, when some thought is like fixed in the mind, which is like bringing us away from this meditation, and it's like becoming more powerful. It's like becoming like a...
That's a little different than obsession.
It's in the direction of obsession or obsessiveness.
Obsession is something else. This is more just about distraction. The mind distracts your attention.
But if the mind is distracted always in the same way or on some certain topic or too much empowered,
obsessive is it's almost like a sickness.
Takıntının kaynağı ne diye sordum. Mesela bir meditasyon yapmak istediğimizde sürekli bir şey kafamıza takılıyorsa ve sürekli bizi rahatsız edip odamızdan kaçırıyorsa, bu obsesyona doğru, takıntıya doğru giden bir şey midir? Değil mi? Maharaj da dedi ki takıntı aslında bir hastalık bu diye, sadece zihnin sana rahat vermeyip rahatsız etmesi.
The mind is always will always be disturbed as long as there's desires.
Zihin arzuları olduğu sürece rahatsızlık duyacaktır.
Sometimes by yogic discipline you can control the mind.
Bazen yogik disiplinle zihni kontrol edebilir.
You know, you can have a wild elephant.
Mesela bir vahşi filin olabilir.
And if you, put enough ropes on him, you can tie him down so that he doesn't move.
Üzerine yeterince halat bağlarsan onu kımıldayamayacak hale getirirsin.
Just that he doesn't move doesn't mean he's not wild.
Yani onun artık hareket etmiyor olması vahşi olmadığı anlamına gelmez.
So as soon as you cut the ropes, he'll immediately get crazy.
Halatları kestiğin anda delirecektir.
So similarly, you can control the mind temporarily, but not permanently.
Benzer şekilde zihni de geçici olarak kontrol altına alabilirsin, ama kalıcı olarak değil.
What's the use of tying down an elephant? What will you do with him? You can't do anything.
Peki fili bağlamanın amacı nedir? Ne işe yarar? Hiçbir şey yapamazsın.
If you want to do something useful to work, you have to tame him.
Eğer onu işe yarar bir şey yapmasını istiyorsan, onu eğitmen lazım.
Otherwise, in that condition, it's useless.
Ama diğer türlü işe yaramaz.
So just controlling the mind is a useless thing unless the heart is actually pure.
Eğer ki kalp saf değilse, zihni kontrol etmek işe yaramaz bir şey.
Because mind, the way the mind wanders, and that sort of obsessive nature of the mind that is always going somewhere, it's just reacting due to desires in the heart.
Çünkü zihnin dolaşmasının, dağılmasının sebebi kalpteki arzulardan dolayı.
There's no desires, there's no mind is peaceful.
Eğer ki arzu yoksa zihin de huzurludur.
So in the mirror, as long as you're looking in the mirror, there's a reflection.
Aynaya baktığınız sürece bir yansıma görürsünüz.
Nothing reflected in the mirror. There's no reflection.
Eğer ki yansınacak bir şey yoksa da yansıma da olmaz.
So as long as there's desires, then the mind will reflect those desires in terms of some type of idea or some kind of action that it wants to do.
Arzular olduğu sürece zihinde bunları bir fikir ya da harekete geçmek istediği bir şey olarak ortaya koyacaktır.
Now being desireless doesn't work either.
Ve arzusuz olmak da işe yaramıyor.
Because the nature of the mind is not to do nothing either.
Ve çünkü bunun sebebi de zihnin doğası hiçbir şey yapmamak değil.
So even if you theoretically could become free from desire, you would again become attracted to material things because the mind is active, we're active.
Teorik olarak arzulardan arındığınızı düşünseniz bile yine maddi bir şeye bağlanacaksınız. Çünkü zihin biz sürekli varız.
Fakülçün sözüne dikkat et. Şenama bir cadı tüştetiye kantilsiz. No one can be inactive.
Ve Krishna diyor ki kimse inaktif olamaz.
The nature of the soul is to be active.
Ruhun doğası faal olmak.
And the mind is a function of the soul.
Ve zihin de ruhun bir fonksiyonu.
So that's why Krishna consciousness means to become conscious of Krishna.
Bu yüzden Krishna bilince, Krishna'nın bilincinde olmak anlamına gelir.
And to develop desires to serve Krishna.
Ve Krishna'ya hizmet etmek için arzu geliştirmek.
Purify our desires, actually change the desires we have from trying to serve ourselves to serving Krishna.
Arzuları arındırmak, yani arzuları kendimizi tatmin etmek için değil, Krishna'yı tatmin etmeye doğru çevirmek.
And then the mind is doing the right thing.
O zaman zihin doğru şeyi yapıyordur.
Because that's what the mind is for. It's not there for no reason.
Çünkü zihnin varoluş sebebi bu.
It's there to think about different ways of serving Krishna.
Krishna'ya hizmet etmenin farklı yollarını düşünmek için zihin var.
And the body, this body is not a good body, but the soul has a body.
Ama bu beden çok iyi bir beden değil de ruhun da bir bedeni var.
And it has senses.
Ve duyuları var.
So the original spiritual mind thinks about how it can engage the senses in Krishna's service.
Esas spiritüel zihin düşünüyor ki bütün bu duyuları Krishna'yı tatmin etmek için nasıl kullanabilir?
So it says in the first instance the mind is the enemy. And in the second, the mind becomes a friend.
Başta zihin düşman diyor, ama sonrasında arkadaş oluyor.
Therefore, this idea of making the mind free from any thoughts, it's artificial.
Bu yüzden zihni bütün düşüncelerden arındırmak yapay.
The mind should have good thoughts.
Zihnin iyi düşünceleri olmalı.
And those good thoughts are about serving Krishna rather than serving ourselves or so many other things.
Ve bu iyi düşünceler de Krishna'ya hizmet etmekle ilgili olmalı, kendimize ya da başka şeylere hizmet etmekle ilgili değil.
I'd like to ask a question about the learning process you mentioned at the beginning. The question is, how do we indeed start learning? We should start with, yes, we don't know, I don't know, but I have to know that I do not know something for that to start. So for example, if I don't know how computers work, and there are institutions teaching that, I go there, study computers, or if I want to go deeper into this floor, I study physics and learn about the atoms and stuff, but I have to know that there is something to be known.
Yes.
And when I ask a question about God, then that question, so what is God or who is God? Does it exist? Or how do I look for it if it exists? When someone starts to ask these kinds of questions, yes, there might be answers around you. You hear answers, but they don't really make sense to you because you can't even grasp the idea of God. You can't hear it, you can't see it, you can't feel it. You can think that you are thinking about it, but you're not really thinking about it. You're thinking about the word, the superficial ideas that are given to you.
No, but words mean things. Words have meanings.
But yes, but they might have meanings, but They're not felt. I cannot feel them. I cannot.
That's all right. You don't feel how a computer works.
I can't feel it.
You can't feel it. You're not feeling.
Yes, but I know
how
computer
circuitry works.
That's right.
You just see a result, but you don't feel it. You don't even see it. You can't even see it. You can't even see how it's working. You can just see the result.
But I have methods of understanding the interior.
No, you can see the result. You see the result, you start by seeing the result, and you have words to explain that.
Yes. Önce başta öğrenme süreciyle ilgili bir şey söylemiştiniz. Sorun buna ilişkin. Bir şeyi eğer ki öğrenmek istiyorsam önce öğrenilecek bir şey olduğunu kabul etmem gerekiyor. Daha sonra da o öğrenilecek şeyi kendimin bilmediğini kabul etmem gerekiyor ki o öğrenme süreci başlasın. Bu yeri incelemek gibi. O zaman fizik okurum. Bilgisayarı istiyorsam bunu öğreten enstitüler var. Oralara giderim. Ama Tanrı'yla ilgili bir şey sorduğunda herkesin buna bir açıklayacağı, anlatacağı bir şey oluyor ama bunlar sadece kelimeler oluyor. Kelimelerin anlamı olabilir ama kelimeler bana bir şey hissettirmiyor. Mesela bilgisayarı öğrenmek istediğim zaman onun içindeki mekanizmayı anlayabiliyorum ve bunu da hissetmiyorum ama mekanizmayı anlamış oluyorum. Maharaj'ın cevabı da bilgisayara ilişkin şu oldu. Bilgisayarı da hissetmiyorsun ve onun da aslında anladığı şey nihai sonucunu, ortaya çıkardığı sonucu görüyorsun. Başka bir şey var mıydı?
Here's this world.
Bu dünya var.
Where did it come from?
Nereden geldi?
Can you explain it?
Anlatabilir misin?
I think a computer came out of nowhere.
Bilgisayar hiçlikten mi çıktı?
I think a computer came out of an explosion.
Bir patlamadan mı geldi?
This is a much bigger computer. Where did it come from?
Bu çok daha büyük bir bilgisayar dünya.
How did the computer come about?
Bilgisayar nasıl ortaya çıkıyor?
Some persons, many persons, and intelligence. So why think that is it natural to think that this big computer that's running this whole, let's speak of world, and there's many worlds. But that's also an intelligence.
Bir bilgisayarın arkasında birçok kişi ve zeka var ki bu dünya ve daha birçok dünyalar var. Onun arkasında da neden bir şey olmasın?
You may not be able to see, but look at the scale of it. It would be natural that you don't see.
Göremeyebilirsin ama ölçüye baktığın zaman görememen de zaten doğal olur.
But like the computer, you can see the result.
Ama aynı bilgisayardaki gibi sonucunu görebilirsin.
And you can feel something.
Bir şeyler hissedebilirsin.
You feel wonder.
Merak.
You feel that it's beautiful.
Güzelliğini düşünebilirsin.
That it's very functional.
Fonksiyonel.
So there are a lot of things that you can perceive, but you have to then where does it come from?
Kavrayamayacağın, algılayamayacağın birçok şey vardır ama peki nereden geliyor?
So then you have to come to a conclusion that there has to be some higher intelligent source that's the source of all these things.
Daha yüksek bir zekanın olması gerekiyor noktasına gelirsin ki bütün bunların kaynağı olan bir şey olsun.
And you need words in order to be able to express that. Words aren't wrong.
Bunu dile getirmek için de kelimelere ihtiyacım vardır. Kelimeler yanlış değildir.
So, but it's a science, just like you can see the computer, but you want to know how it works, you have to do more than feel it. You have to learn.
Bu da bir bilim, aynı bilgisayar gibi. Onun nasıl çalıştığını hissetmek değil, öğrenmek.
Same thing if you want to learn and actually understand who the creator of everything is, you also have to apply yourself.
Her şeyin yaratanının kim olduğunu da anlamak istiyorsan bunu da uygulamalısın.
It also requires real dedication, it requires study, and it requires an investment.
Gerçek bir kararlılık, çalışma ve zaman ve enerjiyi ona yatırman gerekir.
It works.
Ve işe yarar.
But you have to invest.
Ama buna bir yatırım yapmak gerekir.
But in the beginning, the conclusion will be you can't explain things any other way, at least not in the same way.
Ama başlangıçta şöyle oluyor, başka bir şekilde, mantıklı bir şekilde olan şeyleri açıklayamıyorsun.
If you want me to accept that everything popped out of nothing, it's a lot more reasonable to say that there's an all-powerful God who created things.
Eğer bir şeylerin hiçbir şeyden ortaya patladığını inanmamı istiyorsan, her şeyin üstünde olan bir Tanrı'nın varlığını kabul etmek buna kıyasla daha mantıklı.
This is a real fairy tale. Everything popped out of nothing.
Bu gerçekten bir masal. Hiçbir şeyden her şeylerin ortaya çıkması.
Extraordinary faith.
Bunun çok daha ekstra bir inanca gereksinimi var.
And faith in things that we don't even experience.
Ve hiç tecrübe dahi etmediğimiz şeylere bir inanç gerekir bununla.
I experience intelligent people creating things.
Ben zeki kimselerin bir şeyler yarattığını tecrübe ediyorum.
I don't see anywhere things coming out of nothing.
Ama hiçbir yerde hiçlikten bir şeyin ortaya çıktığını görmüyorum.
Things always come out of something.
Bir şeyler her zaman başka bir şeyden çıkar.
And those some things also are not explosions either.
Ve o başka şeyler de patlamalar değildir.
Usually explosions destroy things, they don't create things.
Genelde patlamalar bir şeyleri yok eder, yaratmaz.
So these explanations require such a extraordinary blind faith that there's no experiment for them.
Bütün bu patlamalara inanmak tamamen çok ekstra kör bir inanç gerekir. Çünkü hiçbir şekilde aynısını gerçekleyemezsin.
If I'm supposed to accept that, it's much easier to accept something that actually makes sense. Although it may be equally imperceptible.
Eğer bunu kabul etmektense aynı şekilde belki kavranamaz olan ama daha akla yatkın gelen başka bir şeyi kabul etmeyi tercih ederim.
I can't see the end of the world.
Dünyanın sonunu göremiyorum.
And you know, hundreds of years ago, they didn't know whether it was flat, whether it was round.
Yüzlerce yıl önce de düz mü yuvarlak mı bunu da bilmiyorlardı.
Certainly existed. Now we know.
Ama kesinlikle var oluşu zaten so orada da vardı.
If you do the proper experiment in due course of time, and thus then you can understand and you can see who the creator is.
Eğer doğru şeyi denersen, test edersen ve bunu zaman ayırırsan, nihayetinde yaratıcının kim olduğuna doğru
gidecek.
Bu senin sorununu cevaplıyor mu?
And when I say the word God, that doesn't necessarily give you a picture of God.
Ve ben Tanrı kelimesini kullandığım zaman bu sana bir Tanrı'nın resmini vermiyor.
But it gives a picture of a concept.
Ama bir kavramı sana resmediyor.
But when I say Krishna, then actually that is not different from God, like you were saying before.
Ama Krishna dediğim zaman bu Tanrı'dan farksız aynı senin önceden.
And even the word God is in one sense not different than God.
Ve tabii bir anlamda da Tanrı kelimesi Tanrı'dan da farksız olsa dahi.
But to experience God through His name, you have to know the process.
Tanrı'yı ismi aracılığıyla tecrübe edebilmek için süreci bilmek gerekir.
So you know there's a mystic power where I can just manifest something in my hand.
Bir mistik güç var. Elimde bir şeyi yaratabiliyorum.
Animalagimu Prapticity. So it's Prapticity. I can just get something from anywhere.
Prapticity ile herhangi bir yerden herhangi bir şey alabilirim.
There's a safe in Istanbul full of jewelry.
İçi takı dolu bir kasa var mesela.
And although my hand's here, I can reach my hand into there. Take it out and make it appear here.
Elim burada olsa bile elimi oraya uzatıp onu alıp oradaki takıları buraya getirebilirim.
I don't know how to do that.
Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum.
But it's possible. It's a mystic power.
Ama bu mümkün. Mystic bir güç.
It's material.
Maddi bir şey.
But you can do it.
Ama yapabilirsin.
But you have to invest time and energy into it.
Ama buna zaman ve enerjini yatırman gerek.
And it's done by austerity. It's not done by material method.
Ve feragatla elde edilir, maddi başka bir metotta değil.
It's like on Star Trek.
Aynen Star Trek'teki.
Beam them down.
Onları aşağı ışınlayabilir.
So you can beam something from there to here.
Oradan buraya onları ışınlayabilir.
But it doesn't require a machine.
Ve bunun bir makineye de ihtiyacı yok.
It's just the power of the mind.
Sadece zihnin gücüyle.
In Bhagavad Gita, Krishna says that he is Varuna among demigods and he is Himalayas among mountains. Is there a special relationship between Varuna and Krishna, or these are just examples?
Krishna Bhagavad Gita'da diyor ki yaratanlar arasından Varuna'yım ve tepeler arasından da Himalaya'yım. Krishna ile Varuna arasında özel bir bağlantı var mı, yoksa bir örnek?
Evet, bu sadece bir örnek mi?
Yeah, amongst the demigods outside of Shiva and Brahma, Varuna is considered to be the most powerful.
Shiva ve Brahma dışındaki yarı tanrılar içinde Varuna en güçlüsü kabul ediliyor.
If you consider the power of water, of oceans, and the nether, and he's the one who's moving all of these things.
Suyun gücünü, okyanusun gücünü düşünürsen, bunların hepsini hareket ettiren o.
Anyway, it seems that amongst those level of celestials, he's the one who's invested with the most power, and because he has the most power, for the Krishna says that.
O seviyedeki varlıklar arasında en çok güç verilen kişi o, çünkü Krishna böyle olduğunu söylüyor.
And as Himalayas are immovable. We only see part of the Himalayas.
The Himalaya var, yerinden kımıldatılamaz. Biz onun sadece bir parçasını görüyoruz.
Because the planet stuck on the Himalayas. Our planet is stuck on the Himalayas.
Bizim gezegenimiz Himalayaların üzerine oturtulmuş durumda.
But on the other side, continues down.
Ama diğer taraftan aşağıya doğru devam ediyor.
And so they're very, very big.
Yani çok büyükler. Ve hareket ettirilemez
dağlar.
Bu da bunun örneğini veriyor. Hareket ettirilemez şeyler içerisinde Krishna o. Akvatikler, su varlıkları içinde köpek balığı.
Everything has some specific empowerment.
Her şeyin belli bir kudreti var.
I don't think you have, but maybe you do. You have geckos here in Turkey.
Gecko.
Gecko. You know the they little lizards that crawl on the wall and they eat mosquitoes and flies.
Ha, duvarda
geckos.
Dolaşan bir çeşit kertenkele şeyler, sinekleri yiyorlar.
And scientists can't figure out how they, you know, they're like upside down. It doesn't make any difference to them.
Ve bilim adamları çözemiyor. Baş aşağı dursalar bile onlar için nasıl, hiçbir şey fark etmiyor.
So they're also empowered.
Onların da o kudreti var.
You try walking upside down on
the sea. Tavanda baş aşağı yürümeyi.
So they have a certain power.
Onların da böyle bir gücü var.
A lemon tree has a power. It creates citric acid.
Bir limon ağacının sitrik asit üretme gibi bir gücü var.
We can't create citric acid.
Biz sitrik asit yaratamayız.
Cows create milk.
İnekler süt veriyor.
Actually, females also create a different type of milk.
Ama kadınlar da veriyor, ama farklı çeşit.
But not from grass.
Ottan gelmiyor bu.
You can't make milk out of grass.
Yani ottan süt yapamazsın.
Everyone is empowered. Birds fly.
Kuşlar uçuyor. Onların da kudreti var.
We don't fly.
Biz uçamıyoruz.
So everything has some certain empowerment. Ants, termites.
Her şeyin bir gücü var. Karıncalar, sürüngenler.
Extraordinary social structures.
İnanılmaz farklı bir sosyal yapıları var.
Better than humans. They're very organized.
İnsanlardan daha iyi, çok organize.
So these are all every species, everybody has. So we have an Einstein, empowered in a certain way, but used materially, but still it comes coming from Krishna.
Her türün bir kudreti var. Mesela Einstein farklı bir şekilde kullandı, ama o da Krishna'dan geliyordu.
Yad vibhuti mat sattvam srimat vichitva evava. So Krishna says, whatever you see, if it's powerful, if it's beautiful, if it's these are all my potencies.
Krishna diyor ki, güçlü ya da güzel herhangi bir şey görürsen, bunların hepsi benim kudretim.
So the essence of anything or anyone those are Krishna's energies.
Herhangi bir şeyin ya da herhangi bir kişinin özünün hepsi Krishna'nın enerjisi.
How long do we stay?
Ne kadar kalacağız?
Saat
10:30 oldu.
And then we haven't talked about tomorrow morning.
Ve yarın sabahın programını konuşmadık.
I'm waiting for you whenever.
Okay. Because we haven't talked about tomorrow morning.
Yarın sabahı konuşmadık.
We should do it tomorrow morning or Sunday morning.
Well, it could be one or it could be both. Depends on what you want to do.
Ne olur? Biri de bir sabah da olabilir, iki sabah da olabilir.
It's
good. 10:30. What time?
Kaçta sabah? Şu an 10:30.
After. I think it's like 10 o'clock is good. 10:11.
Sabah 10:11 gibi iyi mi?
How far away is place for walking from? Is there some place to walk?
Yani yürüyebileceğimiz bir yere gitmemiz ne kadar sürer oradan?
There is a park here nearby.
And there's no Bosporus nearby.
No Bosporus also we can go. It would take 20 minutes by car.
Early on the way there, it's fast. On the way back, it'll we'll get stuck in traffic.
No. I will arrange without traffic.
Boğaz kenarı bir yere gidip gelmek ne kadar sürer diye.
So I could go in the morning for a walk and then I could come back and do food.
Sabah yürüyüşe çıkabiliriz. What?
Okay. Well, so let's go.
Okay.
Otherwise, we'll just be stuck here.
O zaman gidelim yoksa kalacağız burada.
So tomorrow is 11.
11 till. Yeah, Monday I have a 12:00 conference. Well, it's okay.
Okay, so they can come 11:00.
11'de gelebilirsiniz.
10:30. 10:30.
10:30.
Size yüksek.
Nisim Aprabha'nın evine.
Yarın 10:30'da bizim eve gelebilirsiniz.
Yeah, otherwise we just
Guru Maharaj'ın kitapları, yeni kitapları.